Efendim merhabalar. Erkam Radyo'da Seslerin İzinde programındasınız. Teknik Basada Eba Zerdalmaz, tambur sazındaysa Hasan Kiriş bizlerle. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Çok değerli hocam Mehmet Kemiksiz'le huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şerefler
efendim.
Verdiniz. Hasan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde Hüdayi Hazretleri etrafında genişleyen muhabbetlerle birçok önemli ismi de anmıştık, zikretmiştik.
Evet.
Bazı dönem muski anlayışlarına da yine değinmiştiniz. Orada dikkatimi çeken bir husus vardı, not almışım fakat değinememiştim o programda. Her meslek grubundan müzik ile alakalı birçok insan vardı demiştiniz.
Evet.
Hatta 3-4 isim de zikrederek mesela Hammamizade demiştiniz. Mesela Basmacızade demiştiniz.
Basmacı, ya da
Basmacı demiştiniz. Pardon, Basmacızade yalısı vardı Üsküdar'da oradan.
Basmacı Abdi.
Demiştiniz.
Şekerci Cemil
benim
Bey.
Benim de aklıma şey gelmişti. Geçenlerde Mustafa Düzgünman'ın bestesini yaptığı bir eser dinledim.
Hüdayi Hazretleri'nin.
Bilmiyorum tam
tabii,
şeyini.
Tabii var.
Yüksek ihtimalle Hüdayi Hazretleri'nindir. Çünkü türbedarı imiş yıllarca.
4 tane eseri var onun Hüdayi Hazretleri'ne.
Çok şaşırmıştım.
Okudum konserde.
Öyle mi?
Tabii.
Yani Mustafa Düzgünman'ı
17 yıl yapıyor türbedarlığı 17 yıl.
Epey bir vakit yapmış. Müzik bilgisi de yok diye biliyorum.
Geviç bir tanesi.
Bildiğim kadarıyla nazari bilgisi yokmuş. Müzikle alakalı. Meşk etmiş.
Ama meşk etmiş.
Meşk etmiş.
Tamam, meşk yeter zaten.
Ama zaten sanat algısı, anlayışı, seviyesi çok yüksek. Ebru da çok önemli bir isim. Sen de Ebru'yla ilgileniyorsun abi, Hasan abi. Tesbih yapımında Niyazi Sayı'nın piri sayılabilecek bir isim. Tesbih yapımı üzerine. Epey yani birçok sanatta tevarüz ettiği için mi acaba beste konusunda da zaten meşk etmiş de iyi bir sanat anlayışına sahip olmak, nazari bilgi olmadan da güzel beste yapabilmeye sebep olur mu diyeyim.
İki tane kavram söyleyelim, onların üzerinde bu sohbeti genişletelim. Bir, havası selime.
Sınıf olan havası.
Yok yok, his bu.
Havası, tamam.
Havası selime, güzel hisler.
Evet.
Bir de hezarfenlik kavramı. Şimdi bir kişinin hulkunda, yaratılışında havası selime kendisine ilka edilmişse eski tabirleri özellikle kullanayım da.
Maşallah devam edin hocam lütfen.
İlka edilmişse yani nefh edilmişse, üfledim diyor ya Allah Kur'an-ı Kerim'de ve nefahtü diyor. Üflenmişse, nefh edilmişse, ilka edilmişse havası selime insanın ruh dünyasında gizliyse onların adına biz genel adına istidat diyoruz.
Evet.
Bu istidatlar işlenmek suretiyle belli bir noktada tebarüz eder. Yani ortaya çıkar.
Ne güzel dediniz hocam. Şu kelimelerle birlikte vallahi çok tezyin olmuş bir sohbet oldu yani. Nutk oldu nutk.
Bu işte o tebarüz yani ortaya çıkma, çıkarma. Buradan gerisi biraz çalışmayla ilgili, biraz içine doğmayla ilgili, biraz da İkbal mi diyelim, talih mi diyelim? Oradan gerisi biraz böyle bir yollara giriyor. Nasıl bunu ben kendimle ifade ediyorum? Siz yetenekli bir insansanız, istidatlı bir insansanız ve musiki ya da sanatla meşgul olan, edebiyatla meşgul olan bir ailenin içerisine doğmuşsanız zaten o çevre sizin için hazırdır. Siz oradan yürümeye devam edeceksiniz. Hiçbir ailede bu işlerle ilgili kimse yok. Müzik yapılmıyor, edebiyat söylenmiyor. Ne bileyim evde Kur'an okunmuyor vesaire vesaire ama sizde o havası selime var çocuk olarak. Siz o su mutlaka o bendi bir gün yıkacak. Eğer Cenab-ı Hak takdir etmişse ve imkan bulabiliyorsanız yaşınız kaç olursa olsun o yolu yürüyorsunuz. Bunun çok örnekleri var. Geç yaşlarda saza başlayıp, geç yaşlarda müziğe başlayıp, geç yaşlarda Kur'an-ı Kerim'e başlayıp hafız olan, geç yaşlarda iyi kari olan, efendime söyleyeyim. Bunların örnekleri var. Bu içine doğma meselesiyle ilgili de, bu bir büyük talih tabii. Çok büyük bir talih.
Sizin var mı, çok özür dilerim, sizin bir müzikle alaka kurabileceğiniz bir aile büyüğünüz, hocanız vesaireniz?
Benim talihim şöyle. Rahmetli babam, biz 7 kardeşiz. Ben doğduğum günden itibaren pazartesi ve perşembe akşamları bizim evde koro halinde herkes Yasin, Mülk ve Amme okuyor.
Çok güzel bir uygulamaymış hocam.
Yani ağırlıklı olarak Yasin kesin okunuyor. 5 kız, 2 erkek, babam.
Hep birlikte okuyorsunuz.
Tabii tabii tabii, herkes okuyor. Mesela Yasin'i Kur'an bilmeden ezberlemiştim. Elif Ba bilmiyordum Yasin'i ezberlediğimde.
Çok güzelmiş ya.
Babam her namazın peşinde sesli Kur'an okuyordu. Cuma geceleri hala biz ablamlarla birlikte bir cuma gecesi bizim evde ya da onların evindeysek mutlaka, şimdi çok Korel okuyamıyoruz da çok ayrıldığımız için herkes birer ikişer sayfa okuyup Yasin'i öyle bitiriyor. Yani herkes okuyor. Dolayısıyla o benim için büyük bir talih zaten. Bir de bizim çocukluğumuzda köy mektebinde Fahri imamlarımız vardı. Evet, çok ilmihal bilmez, çok işte Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamaz vesaire. Yani okuma imkanı bulmadığı için okuyamamış insanlar bunlar. Ama kemal edep almış insanlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben 6 yaşlarındayken, 7 yaşlarındayken bizim mevlid kandillerinde camide her kandilde bir aile kırmızı şerbet yapar getirirdi camiye. Ve mevlid okunurken, özellikle Viladet Bahri okunurken caminin içerisinde bir delikanlı ibrikten küçük kaselere dolduruyor.
Şerbet dolduruyor.
Dolduruyor. Önden dağıtıyor. Arkadan boş bardakları topluyor. Tekrar tepsiye koyuyorlar. Böyle bütün camiyi kıvırıyorlardı. Ve akide şekeri dağıtılırdı. Sonra bisküvi şeker dağıtılmaya başlandı filan. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Benim o çocukluk dönemimde bizim köydeki 3-4 tane amca, Allah rahmet etsin onlara. Ben Mevlid'i de ezberlemedim mesela. Mevlid'i ağızdan ezberledim onlardan.
O nasıl oldu hocam? Çok ya, mu dinlediniz? Yoksa size de mi okudunuz?
Ben meraklıydım. Çünkü o meclisin başında oturuyordum hemen. Babam da okuyordu onların içlerinde. Köyün hocası da köydeki çiftçi olan bizim komşularımızdan.
Babanız
da.
Ne işle iştigal ederdi? Demek ki bilinçli bir insanmış.
Çiftçi, babam askerden geldikten sonra Kur'an eğitimine başlamış bir adam. Askerden geldikten sonra Emuz Besmele çekip okumaya başlıyor ve iki tane kardeşini o talim için gittiği başka bir köye yanında götürüyor. İki kardeşini hafız yapmış. Şimdi köyde akşam namazından sonra kandil merasimi başlıyor. Ahşap bir camimiz vardı o zaman. İşte birisi Kur'an okuyor, birisi Mevlid'in birinci bahrini okuyor, birisi Kur'an okuyor, Mevlid'in ikinci bahrini. Gençlerden, babamın talebelerinden, köyde hemen hemen herkese babam Kur'an öğretmiştir. Yani 50 yaşın üzerindeki herkes babamdan ders almıştır. Birkaç tane de hafızını dinleten vardı. O bir taraftan bahçede çalışırken gelip toprağın üzerine oturup çocuk dinletiyordu ona.
Çok güzel ya. Babanıza ne diye hitap ederler hocam?
Kemal Hoca.
Kemal Hoca.
Şimdi Mevlid'in bugün okunmayan bazı bahirleri var. Mesela sizin hafızanızda okunan kaç tane bahir var Mevlid'in?
Bir Veladet Bahri.
Tevhid Bahri. Viladet Bahri var. Merhaba, Miraç, evet, Münacat.
Münacatı bile diyemez.
Ya İlahi ol Muhammed. Ya var ya o işte. Münacat. Şimdi bizim köydeki o hacı amcalar 4 saat mevlid okunuyordu bizim köyde. Yatsı namazı ta gece kılınıyordu. O mevlid kitabından okuyorlardı. Ve hiçbir satırını atlamadan. O eski Osmanlıca mevlid kitabı. O mevlid kitabı bende duruyor hala. Allah. Tabii. Hiçbir satırını atlamadan mesela merhaba 3 bahir. 3 bahir merhaba var. Çünkü ol mahbubi rahmani rahim. Ben bunu kitaptan fena ezberlemedim. O köyden 6 yaşında ezberlediğim bu hala. Mesela Hak Teala çün yarattı Adem'i. Mevlid'in ikinci bahridir bu. Nur bahri. Şu anda hiç kimse okumaz. Çok güzel bir bahirdir. Peygamberlik nurunun Hazreti Adem'le yaratıldığını, Hazreti Adem'e o nur kondurulduğunda Hazreti Muhammed'e gönderilmek üzere emanet bir nur olduğunu, oradan Şiit peygambere işte Hazreti Amine'ye kadar intikal ettiğini, hamile olduğu zaman Efendimiz'e, peygamberimiz doğduğunda da peygamberlik nuru sahibini bulduğunu anlatıyor bu bahir mesela. Ben bu bahirleri köydeki o camideki mektep derdik biz o zaman, mektepte ezberledim. İçine doğmak böyle bir şey.
Ama sizin tabii şahsi bir hem istidat hem de merakınız, alakanız da yüksekmiş ki ezberleyebilmişsiniz. Benim de babam çok mevlid okurdu ben çocukken. Ben de refakat eder severdim. Onun gibi ilahi defteri falan da tuttuğum olurdu. Ama sizin kadar ezberleyemedim mesela.
Şimdi o başka bir merak. Ben ağaca çıkıp...
Sizinki ileri düzey bir merak.
Ağaca
yani.
Çıkıp bir incir ağacımız vardı bizim, hala durur. Günün hangi saatin olduğu çok önemli değil. Günde bir 10-15 sefer ezan okuduğum çok olmuştur.
İnşallah Ramazan'da okumamışsınızdır akşam ezanında.
Yok, gündüz. Yaz günlerinde özellikle. Ağaca çıkıp, hatta benim çok sevdiğim bir yaşlı amcam vardı o zaman. O beni ağaçtan düşecek diye bana merdiven yapmıştı. Sırf rahat çıksın, insin diye.
Ağaç, o ağaçta
incir ağacı.
Dallarda zıplama oyunu varmış. Ağaç, doğru mu hocam şeyde?
Minare gibi olmuş.
Karadeniz taraflarında.
Ben onu bilmem ama
daldan dala zıplama
incir
oyunu
ağacında
var.
Ben böyle senelerce ezan okuduğumu biliyorum yani.
Size dut ağacı verdi. Sıralı öyle.
Yüksek olur.
Şimdi bu işte istidatla şeyin birleşmesi. Sonra merak. İşte küçük yaştan itibaren bizim oralarda çok cemiyetlere ehemmiyet verilir. Yani yakında bir 50 köy birbirine haber verir cemiyet yaptığı zaman. Toplanır hocalar, orada mevlit okunur, Kur'an okunur, vaaz yapılır. Oralarda işte ben küçükten itibaren küçük küçük aşır okumaya başladım. Mevlitten bölümler okumaya başladım. Ama müzikal olarak bu işin artık müzikle olması gerektiği konusu benim İstanbul'a geldikten sonra oldu.
Yani ilahiyat eğitimiyle.
Ben Erzurum'da başladım ilahiyata. Hazırlık 1-2'yi orada okudum.
Ha, daha sonra buraya.
Orada öyle bir müzikal faaliyetim yoktu. O dönem arabeskin çok baskın olduğu dönem ve hı, çok arabesk şarkılar ezberlediğim dönem.
Siz de dinlediniz öyle
mi? Canım, dinledim değil, ezberledim. Hı. Ben direkt ezberliyordum.
Çocukluktan gelen bir şey var zaten ezberlemek.
İstanbul'a geldiğim zaman 1990 senesinde ilk geldim, 90'ın yazında. 91'de burada fakülteye başladım, 3. sınıfa, İlahiyat Fakültesi'ne. 92 senesinde Türkiye İlahiyat Fakülteleri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Ankara'da İstanbul temsilen gitmiştim. Birinci olmuştum.
Çok pardon, Erzurum'da uğraşmamıştınız ya, evet, müzikle. Ama sesinizin güzelliği herhalde...
Tabii Kur'an okuyordum.
Biliniyordu
yani, değil
mi? Mevlitlere
gidip tamam, Kur'an okuyordum yani. Hı. Programlarda gidip Kur'an okuyordum. Mevlit'te okuyordum ama bir müzikal bilinçli altyapı değil, hazırlığı yoktu o zaman.
Melodik zenginlik.
Ta ki 92'de Kur'an-ı Kerim yarışmasından sonra benim hocam İlhan Tok, onun bir arkadaşımız vasıtasıyla beni çağırdı dersine. Ben oraya bir gittim. O işte gidiş
pir o gittiniz.
Evet, orada diz çöktük. Bismillah dedik. Talimle başladık. İşte hocadan bildiği kadar eserleri meşk ettik. Tahir Karagöz eserlerini. Derken ondan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti. Ondan sonra Amir Hoca'dan Mevlid'in baştan sonra meşki.
Evet.
Filan. Bu iş öyle gelişti. Şimdi burada neyi aslında anlatmaya çalışıyorum ben? İnsana ika edilmiş olan istidat, havası, selime varsa o bir yerde ortaya çıkacaktır. Bir vesile olacaktır.
O tohum bir şekilde
yüzüne
çıkacak.
Tabii tabii, o onun çaresi yok. Olacaktır. Özer'in tambura nasıl başladığını anlatıyordu Özer. Sen hatırlıyor musun Hasan? Sübürke sapına tel bağlayıp tambur gibi yapıp.
Evet. Tambur gibi. Tambur. İyi tamburu biliyorsan. Evet. Hasan abi garibim tamburu da bilmiyordu o yaşlarda. Herhalde, bağlama ben yapmaya çalışıyordu.
Ya tenekesinden yapmış.
Buyur.
Bugün halen yapmaya da devam ediyor hocam. Enstrüman yapımı evet, bitmedi yani. 20
i̇şte,
yıl sonra
işte
devam
bak,
ediyor.
Bütün insanların böyle bu dediniz ya billah fışkıracak bir yerden. Hı-hı. Onu durduramazsınız. Havası selime yerleştirilmişse, bu istidatı varsa ve toplum önünde bir şey icra etme arzusu. Bu bir arzu.
Tabii.
Ben bir toplum önünde bir şey okumaktan kendim de lezzet alıyorum. İyi bir şey olduğu zaman, çünkü ben kendim de etkileniyorum onda. Tabii. Zaten bizim musikinin temeli, hatta Kur'an-ı Kerim okumanın temeli de etkilemek ve etkilenmek üzerine bir şeydir, temeldir. Etkilemediğiniz bir Kur'an-ı Kerim sizin bir şeyinizi tesir etmiyor. Ya etkileneceksiniz ya etkileyeceksiniz. Hem etkileyip hem etkilenirseniz mükemmel oluyor. O tadından yenmiyor. O zaman işte çocuklara dönüyoruz burada. Böyle bir şey kabiliyet keşfedildiği zaman artık Türkiye şartları açlık seviyesinde ya da yarın ne yiyeceğiz seviyesindeki bir durum değil. Artık insanlar çocuklarını iyi okullara gönderebiliyorlar. İyi yerlerde yaşayabiliyorlar. Ben tabii burada hiç fakir yoktur, yoksul yoktur bu manada kastetmiyorum. Ekseriyetten bahsediyorum. Evet, bundan 30 yıl önceyi kastedecek olsak mesela, önce ayağına giyeceği ayakkabıyı düşünecek. Yarın sofraya koyacağı peyniri düşünecek ama bugün bizim evlere alıp evlerde yetiştiremediğimiz çiçekler peyzajda kullanılıyor ve bunlara sosyal devlet bakıyor.
Evet.
Doğru mu? Evde masraflarına katlanamayız. Demek ki devletimiz o kadar bir güç haline gelmiş, güçlü hale gelmiş. O halde bizim bundan sonra yapacağımız iş, hazin olan şu: bir çocuğun kabiliyeti var, sanatsal bakış açısı var, havası selimesi var. Öyle bir aileye doğmamış ve aile bunun farkında değil veya bilinçli olarak burayı bastırıyor. Başka bir kültürde yetişmek istiyor. İşte bizim esas ulaşmamız gereken çocuklar onlar. Onu alıp bir şekilde usulü çerçevesinde onu bu eğitimin içerisine dahil etmek. Kazandım. Şimdi ikinci kavramdan bahsedecektim. Vaktimiz varsa şimdi hemen kısaca söyleyeyim.
Görüşmeler.
Mustafa Düzgünman'dan bahsettin. Hı hı. Niyazi Sayın'dan bahsettin. Şimdi Hasan'dan bahsediyorsun mesela. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor diye Ebru ile falan. Türk musikisinin herhangi bir alanıyla uğraşmış kimse asla bir alanıyla kalmamıştır. Ve onu asıl meslek yapmamaya çalışmıştır. Hı hı. Meslek olunca köreldiğini kendileri söylerler. Ben çok hocamdan dinledim. Hı hı. Meslek haline gelmeye başladığı andan itibaren bıkkınlık veriyor. Mecburen yapıyorsunuz, vazife olarak yapıyorsunuz ya. Orada artık iştiyak azalıyor. Onun için bizim hocalarımızın, musiki ustalarından pek çoğu musiki sazendesi ya da hanendesi olmuşlar. Hanelerde pek yok da sazendelerde daha çok var bu. Mutlaka bir yan meslek, mutlaka bir başka hobi. Hı. Ama hobi ileri düzeyde bir hobi. Yani
uzmanlık derecesinde.
Tabii tabii, uzmanlık derecesinde bir hobi. İşte ya da bir koleksiyon. Bu da önemli. Bunları görürüz. Ya da arşivcilik. Ya da hüsnü hat. Ya da tesip. Ya da başka bir şey. Yani bu ahşap oyma vesaire de olabilir. Tesbihçilik. Bunlar mutlaka var. Niyazi Hoca'nın mesela sabun koleksiyonu olduğunu sen biliyor musun? Duydun mu?
Yok.
Sabun.
Sabun, sabun. Nereye giderse sabun arıyormuş.
Şimdi artık sonu bulunmaz da birçok yani emayi çeşit sabunlar.
Son 94 yaşında kümes yaptırmıştı yani. Buyur. O sandıkçılar tekkesine tavuklar cirit atıyordu bahçede.
Aynen.
Kuş merakı var.
Ha, kuş.
Mesela bir de sadece o değil, şeyle çok güzel sirke yapıyor mesela.
Sirke. Sen bir tarif almış mıydın sanki ondan?
Ha, birkaç tarif aldım ben.
Hasan evet. Abi de ne hazineler var hocam.
İşte diyorum ya, böyle bir meşgale var.
Şey var, bir de Niyazi Hoca'ya bir röportör soruyor. Hocam nasıl işte bu şeye geldiniz?
Seviyeye.
Ney?
Mertebeye.
Ney, ekolünü nasıl yarattınız diyor. Vallahi neyden başka her şeyi yaptığım için olabilir demekten başka.
Neyden başka?
Yani ne üflemekten başka her şeyi yaptım diyor yani.
Neye katkı?
Kuşlara ney dinletip çarpmaları, tabii, kuşların tabii ötmesini öğretmek filan.
Tabii tabii.
Bunlar bu
çarpmaları
arada
mı öğretmiş
evet,
kuşlara?
Ney çarpmalarını kuşlara, bülbüllere.
Vaka mı bu?
Tabii canım.
Tabii kuş, kuş. Ben en son ziyaretine gittik, kabul etti. Kuş sesinden birbirimizi zor duyduk yani. Büyükçe bir kümes şey kafes var hocam, şu kadar uzun.
Sürekli ötüyorlar uzun, kuşlar.
Sürekli ötüyorlar. İçeride kuş sesi var yani. Ciddi bir kuş sesi var. Öyle yani salonda.
Onlara şey dinletiyor. Ne çarpmalarını kuşlar taklit ediyor.
Hocam bu ayrı bir aşk ya. Başka evet şekilde olmaz bu.
Tam tersi de oluyor hocam. Kuşlardaki duyduğunu da
yapabiliyor.
Kuşlardaki duyduğunu da yapmaya çalışıyor.
Etkileniyor belki de, bilmiyorum.
Allah ömür versin. Hayırlı.
İşte böyle, işte olay böyle. Hezarfenlik de buradan kaynaklanıyor. Pek çok bizim Hezarfen Ahmet Çelebi diyoruz. Tek ilimle uğraşmamış. Farklı farklı alanlarda kendini geliştirmiş. Havası Selim'e hezarfenlik. Bu iki kavram önemli. Hadi Hasan'cığım bakalım sen akorduna da bak da bize evet bir akort ver. İki tane güzzam okuyalım. Bir tanesi ey dertlilerin derdine derman eden Allah. Güfte Hamdi Hazretleri'nin bestekarı belli değil bunun. La etliği görüyoruz bunlara. Arkasından okuyacağımız da İsra suresine telmih ve Miraç hadisesini anlatan, bu da Arapça bir eser.
Şul oldu.
Şul.
Şul. Evet. Biz de öğreniyoruz hocam yavaş yavaş.
Ey dertli Şuhulü'de
teslim etmiş olduk hocam. Evet, gönlünüze sağlık, yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık.
Bu arada burada okuduğumuz eserlerden bir kısmını biz anons etmiyoruz. Ben bazı benim sonra eser kötü filansa hani seyircilerimiz bize şey yapamazlar. Bu eseri beğenmedik diyemezler.
Diyemezler.
Belki endişe ederler kimi diye.
Edelim.
Rahatlıkla kötü eser, iyi olmamış, beğenmedik diyebilirler yani. Benim olanları söyleyelim ki.
Hocam aslında güzel olur şeyleri ya. Beste ve Güfte'yi ben okusam çok güzel. Bir dönem güzel yapmıştık onu.
Evet.
Ben okuyordum yani şeyleri. Bestekar, Güftekar, makam, usul. İşte öyle bir şey oturtabiliriz aslında. Tekrardan yani, deneyebiliriz hocam. Inşallah. Ama niye zorlandım şimdi hatırlıyorum. Bazı eserlerin Güftesi aşağıda yazmıyor ya. Yukarıdan okumak çok zor oluyor. Siz şimdi ezberdesiniz. Bir de şimdi onu... Tabii siz artık o şeyleri çok aşmışsınız da ben gibi böyle yeni öğrenmeye çalışan insanlar hem notaya bakıp hem nasıl okuyorlar diye çok düşünüyoruz biliyor musunuz hocam?
Niye sen Kur'an-ı Kerim okurken harekelere ayrı, harflere ayrı mı bakıyorsun?
Hayır.
Aynı.
Güzel bir örnekmiş. Güzel.
Değil mi Hasan?
Bir zaman öyle olacak demek ki hocam.
Tabii. Şimdi yok. Ben de seri nota okuyamıyorum ama Hasan maşallah makinalı tüfek gibi yani.
İşte o da biz... Çok egzersizle, pratikle hocam. 13 yaşından beri ben sürekli nota görüyorum.
Yani
bu onunla alakalı bir şey.
Tenekeyle başlamış bir hikaye olunca bir
ben de çok arzu
atar.
Ederim. Ben hala
neredeyse 20 sene yani.
Bazı eserlerin notasını yazdıktan sonra bir sazende arkadaşıma diyorum ki hadi gel bir çal da Hasan'a çok demişimdir mesela. Evet. Bir bakalım Hasan şu esere bakalım.
Nasıl eser hani sazda parlıyor mu diye mi bakıyorsunuz?
Yok. İşaret hatası falan var mı diye.
Ha.
Çünkü bu bir şey, bir...
Beceri geliştirilebilen bir şey herhalde.
Yok, bir eğitim meselesi bu. Hı. Çok özel bir alan. Nota yazımı, işte tabii. Nota işaretleri.
Kurallı.
Sesleri yani hissetmek, normalde, yani çünkü ben enstrümansız yapıyorum besteleri. Yani herhangi bir enstrüman kullanmadığım için beste yaparken, Yani zihnimden güzel uçuşan melodileri direkt yazmaya çalışıyorum.
Ben de öyle yapıyorum.
Erol Sayın mıydı abi bestekar olan?
Sayan.
Erol Sayan. Onun çok enteresan fikirleri var bestekarlıkla ilgili. Udi miydi?
Tamburi.
Sazımı diyor hiç elime almam diyor beste yaparken. Beni yönlendirmesini istemem diyor.
Ben de öyleyim.
Çünkü sazı eline alırsan diyor takıldığın yerde, hani meyanında takıldın diyelim bestenin. Elini alıp da çalışırsan tambur seni yönlendirir diyor.
Olabilir.
Zihinden diyor
devam edeceksin. Eski alışkanlığın vardır, el hareketlerin vardır, onu yapmak istersin. Tabii. O yüzden zihin daha tabii, özgür. Yani,
tabii zihinde. Hele ki bizim gibi rafine olmuş müziklerin ya da böyle güfteye alıyorsun, karşına bakıyorsun, manasına şey yapıyorsun, deniyorsun, bazen olmuyor. Yani orada sazla yapacağın şeyle, reflekslerle,
evet,
zihindeki genel birikimle yapacağın şey.
Sen felsefeyi çok seviyorsun. Erol Sayan'ın o şeyini bir oku abi. O yine Saadet Güldaş'ın kitabındaydı. Beyinde var olmayan beste diyor, ortaya çıkamaz falan diyor. Çok enteresan fikirleri var, evet, Erol Sayan'ın.
Yok, hocam, ben Erol Sayan'la ilgili bayağı bir röportajlarını, bütün şeylerini
izledim. Sen bak nasıl tahmin ettim ama seni seveceğini. Hocam ilk bestenizi hatırlar mısınız?
1996.
Üniversiteye geldikten 3 yıl sonra. Müzik eğitimi Üsküdar Müzik Cemiyeti bitmiş miydi?
Yok hayır. Öyle yani nota öğrenmiş durumda değildim. Daha o zaman eser meşk ediyorduk icra sınıfında falan. Öyle nota falan değil, yoktu o zaman. 95 hatta 96'da yazdım ben onu. Hikayesi de şöyle. Cemiyette beste dersleri falan almaya başlamıştım. Ahmet Bey bizim beste dersine geliyordu. Daha doğrusu ben gidiyordum. O seviyelerde gelmiyordu da. Marmara İlahiyat Fakültesi caminin, eski caminin arkasında bir tane camlı yemekhane vardı. Bilenler bilir. Orada genellikle Ramazan, 30 Ramazan hayır sahipleri davet verirler. İftarcılar olurdu. Arka tarafta da öğrencilerin yemekhanesi vardı. Hocaların binasının altında. O camlı bölmede biz 95 senesinde hem teravih kıldık. Rahmetli Yahya Soyyiğit, Enderun teravihi ilk orada uygulamaları başlamıştı bizim. Mehmet Ali Sarı, Emin Işık rahmetli, efendim Nihat Temel rahmetli, İsmail Karaçam, bu hocaların hepsi o teravihlerde mutlaka birileri bulunur. Yunus Balcıoğlu, Safi Arpaguş, şimdi İstanbul Üniversitesi olan arkadaşımız, Hadi Duran, böyle bir yuvalanma vardı orada. Ve birimiz mutlaka iftarda, birimiz nöbetçi kalırdık camide ki ezanı okuyalım, işte namaz kılınsın, namazdan sonra yemeğe geçiyordu çünkü. O gün İki arkadaş biz kaldık camide. Akşam ezanını okuduk. Akşamdan sonra namaz kılındı. Namazdan sonra da hocaların yemek yediği yere geçtik. Çünkü orada yemekten sonra bir Kur'an okunuyor. Bir dua yapılıyor filan. İşte o hayır sahibinin ruhuna ithafen filan. O gün de Somuncu Baba Vakfı var. Onların iftarıymış. Ben bilmiyorum. Neyse, yemek sonuna doğru işte ben çıktım kürsüde Kur'an okudum. İşte falan bir dua yaptı hocamızın bir tanesi. Yerime oturduğumda masada herkese birer tane divan bırakmışlar hediye.
Çok seversiniz siz de divanı.
Hiç bilmiyorum o zaman daha. Divan mivan olayları yok henüz. Şiir yazarım da falan, kendim bir şeyler yaparım ama böyle mütemmim bir divan hani. Böyle lacivert kaplıklı ciltli bir divan. Allah bu ne, kim koydu, baktım herkese vermişler. Hediye dağıtmış yani. Somuncu Baba bak. Darende biliyorsun. Osman Hulusi Darendevi'nin,
evet,
divanı. Ben onu aldım, eve gittim, orasını kurcaladım, burasını kurcaladım. Bu orada bir tane İlhan Hoca'nın yapmış olduğu bestenin güftesini gördüm. İlhan Hoca, ben hatırlamıyorum şu anda güfteyi. Onu gördüm orada. Ha dedim, hoca buradan bestelemiş bunu. Ve ben de divanı karıştırıyorum. Orasını okuyorum, burasını okuyorum. Böyle güzel şeyler var filan. İşte ilk ey sevgili Allah'ım ruhum seni saracak bestesi. O terennüm ede.
O ilk besteniz.
Evet, evet.
Ben meşk ettim o ise.
Okula gittim işte, okulda onu bir sene sonra Türavi'ye söyledim. Dedim ki ben bunu dedim yazmaya çalıştım ama nota falan bilmediğim için yazımını. O bana yardımcı oldu. Belli bir formata getirdik. Ondan sonra da daha sonra devam etti. O Hulusi Efendi divanından ben öyle bir seri başladım. Burada da çok, radyoda çok çalınan eserler var. Öldür Beni Sen, Çek Çeviri falan diye olan o Kabristan, oradan
Kabristan, evet, çok, o da evet, çok güzel bir eser.
Yok, sen, Kabristan Osman Hulusi, o Alvarlı Efe'nin de Hicaz neydi o?
6 dakikalık bir parça değil,
evet,
mi o,
evet,
Kabristan?
Evet.
Sonunda hızlı bir eser var hatta, son 2 dakikası.
Kabristan ya, bir dakika, o Alvarlı Efe'nin, doğru. Ama albüm yapıldı sonra. Faslı Bahar diye o.
Evet. Ha, Faslı Bahar var Faslı sonunda. Bahar, şimdi evet. Hatırladım. Çok sevdiğim bir şey. Evet. Ablamın da çok sevdiği bir eserdir o. Ailecek dinleriz hocam
açtı
bazen.
Açtı gönül gülşenimiz Faslı Bahar oldu.
O işte şeyin mi?
Osman Hulusi Dairesi. Tabii tabii. Yani öyle işte. Serüven başlayınca bir yerden akmaya başlayınca gidiyor. Şimdi bugün mesela burada biz stüdyoda çalışırken Ahmet'in biraz işi vardı. Dedi ki 45 dakika sürecek dedi. Hüdayi Divanı yanımdaydı. Buradan alelacele bir tane güzel bir rast çıktı da notasının hepsini bitiremedim de yazmayı.
Şey bitti ama. Genel taslak bitti.
Tabii.
Mekan zihin yani. Olunca mekanın bir önemi yok yani.
Şimdi şöyle
çalışma
bakıyorum.
Merkezi.
Yani, muhtemelen Hasan da öyle. Aslında bizim gün içerisinde muhtelif zamanlarda benim öyle şahsen bir sürü melodi geliyor gidiyor. Diyorum ki ha bu güzelmiş diyorum. Şunu ezberleyeyim diyorum. Bir şey yazmaya bir şey yoksa ezberliyorsun ama bir saat sonra uçuyor. Ne kadar ezberlersin gitti o yani. Onda bir şey yazdıysan yazdın. Ya da kaydettiysen ettin.
Telefonu fikri kaydediyorum.
Ondan sonra.
O an yazacak vaktim yoksa ha. Mesela sıkışık mı sıkışıksa evet. Kaydediyorum sonra.
O zihinde tutma işi herkesin işi değil hocam yani. Onu.
Öyle benim telefonda dolu vardır belki 150-200 tane öyle melodi ana fikri var da işte oturup bunları bir de çözmemek.
Çok küçük tabii. Melodileri de kaydetme ihtiyacı hissediyor musunuz hocam?
Tabii tabii.
Ama çok hayati bir şeydir
notasını belki. Notasını çözümlemeye çalışıyorum acele. Yani elimde telefon falan yoksa hangi nota bu? Çünkü nota düşünmeden geliyor ya bu iş. Makam düşünmeden geliyor. Nota düşünmeden geliyor. Dün akşam mesela 8 mezurluk bir tane melodi uğraşıyorum. Ne usule oturuyor ne bir şeye oturuyor. En son karar verdim ama devriyin diye oturdu ve Sultan Ege oldu.
Peki her eser değil de aynı makamdan olan eserlerin bazı kısımları birbirine benzeşebilir. Yani çok klasik bir eserle yeni bir eser, 300 yıllık eserle 100 yıllık bir eser belli kısımları birbirine benzeşebilir. Bunda bir sorun var mıdır?
Benzeşmemesi asıl. Değil mi Hasan?
Yani benzeşmemeye
bir
motivasyondur
yani?
Yani bence bestekarın. Evet. Motivasyonunu tetikleyen bir
ama
şeydir.
Benzeşme eder.
Şeyine göre ama
etki eder.
Ama şu da var hani ben bazen mutlu oluyorum bir eser dinlerken bu şunun şurasına çok benziyor ya falan deyip bir ünsiyet
onun
kurabiliyorum eserle.
Uluslararası bir standardı var ki ölçüden fazla bir eserin motomot aynısının notaları olmayacak diye.
Aynılık değil de
melodi benzerliği.
3 melodi, 3 nota diyelim. 3 dörtlük bir nota oraya götürüyor seni hemen oraya mesela.
Tam bunlar etkili dedenin de birbirine benzeyen melodileri var netice itibariyle. Hicaz yapıyorsanız yani ne yapacaksın? Si bemol ile do diyezi mecbur kullanacağım bir yerde.
Tabii.
Değil mi? Yani ya, ondan kaçamazsın da ama
kaçamaz.
Bir eserin ifade ettiği genel bütünlük zaten özgün olması ona işaret. Yani genel bakışına baktığın zaman bir şeye yapıştıramazsın onu. Bir şeye gitmez. Orası burası oraya benzemiyor dersin. Öteki oraya benzemiyor dersin. Mutlaka hüzzam okuyorken hüzzam seslerini basacağız yani mecburen. Başka çaresi yok. Ama bazen farkında olmadan çok ezberlediğim bir melodi benim oldu birkaç tane öyle. Eviç özellikle. Melodiyi unutmayayım diye ezberlemişim. Başka bir eser yaparken o yaptığım eseri unutmuşum. O melodiyi orada da kullandığım oldu mesela. Sonra değiştirdim ayrı konu da. O onlar olabiliyor.
Ama onun da önüne geçmek mümkün değil herhalde. Çünkü beyin sürekli kendini tekrar ve tekrar programladığı için ucunu kaçırdıysan, hangi eserde olduğunu unuttuysan.
Yok, onu öyle düşünemezsin. Zaten o beyin şöyle bir şey oluyor hocam. Onu hissediyorsun. Başka bir şeye benzemeyen bir şey geldiğini hissediyorsun. O benzemiyor zaten ona. Başka bir şeye benziyorsa çağrışım yapıyor. Diyorsun ki bunu ben bir yerde kullanmışımdır. Kesin çok tanıdık geldi.
Ben bunu ellemeyeyim diyorsunuz ondan sonra.
Evet.
İşte şeye dönüyor yine iş işte. Yani bir benzeşmeme esası bir motivasyon gibi oluyor.
Evet, aynı.
Yani zaten o boşluktan bir şey çıkarıyorsun ya zaten. Kazı yapıyorsun.
Ben ezberlediğim eserlerin mesela Bekir Hoca'dan ezberlediğim takımların atmosferi beni çok yönlendirdiği oluyor.
Tabii, etkiliyordur tabii ki.
Yani ezberlenmiş eserlerin atmosferi melodi aynı olmuyor belki ama hocanın okuyuşu hiç makam düşünmeden veya bir makam içindeki bir geçki oradan motivasyon veriyor. Hemen oradan bir yol açılıyor.
İşte neyi çok böyle kulak dinliyorsa gündeminde o dönem ne varsa o mutlaka bir şey yapıyor
çıkıyor
yani.
Çıkıyor bir yerden.
Mutlaka bir yerden bir çıkıyor.
Sana şimdi çok felsefi bir soru sorardım ama vaktimiz kısıtlı. Şimdi benzeşmemek esastır eyvallah ama melodik zenginliği fazla olmayan bir adam Itri'nin bir şeyini Husule gelip yapabilir yani.
Tam konuşmamız gereken bir tane konu geldi şimdi bunu söyleyince. Şimdi heves başka bir şey. Beste hevesi. Bir de yapılan bestenin okunabilir, sahnelenebilir, profesyonel bir müzik formu haline dönüşmüş olması başka bir şey. Hevesle yapılan şeyler başka bir şey.
Fütürist mi oluyor onlarda?
Şimdi bak, çok önemli bir şeyi söyleyeyim. Hevesle yapılan besteleri, benim bestem var işte, bir tane bestem olsun filan gibi, bu mantıkla yapılan şeylere bir şey demem. Ama ben beste yapacak olan arkadaşlarımızın, bizim camiada özellikle bu son günlerde çok ayyuka çıktı olay.
Bestekarlık işi mi?
Evet, evet. Mesela Hicaz makamında bir beste yapmış arkadaşımız. Bir ilahi bestelemiş. Ben teknik boyutuna girmeyeceğim. Yani prozodik olay, işte güfte dağılımı, güfte uyumu, melodik yapıyla usulün uyumu falan, bunları geç bir tarafa. Şimdi bu arkadaşlarımız için ben teşvik ediyorum bunu. Arkadaşlar, böyle melodik dağarcığınızda olan şeyleri hani yazmaya çalışın. Bunları
öğrenmek için kaydedin. Yani, evet. Öğrenme yöntemi.
Ama
yani beste yapmaya zorlamadır.
Bir arkadaşımız kendi bir beste yapacaksa, beste heveslisiyse, o makamdan en az bir 10 tane kallavi klasik eseri bilmiyorum, hazmetmiş derecesinde meşketmiş olması lazım.
Tabii ki.
Haksız mıyım Hasan?
Tabii ki, çok çok haklısın hocam.
Bir de şu.
En az yani iki tane klasik takım geçeceksin.
Şimdi bir ayrım daha, bir tahsis daha var burada. Ben 10 tane güncel Hicaz şarkı ezberlerim, Hicaz hararetimi dindirmiş olurum diyemez. Eğer dini müzik besteleyecekseniz bir 5-6 tane de kallavi tevşih beste geçmeniz lazım veya bir ayin geçmeniz lazım ki size bir havuz olsun.
Kolay işte.
Siz sondajı vuruyorsunuz. Orada bir saatlik çalışacak kadar sondaj suyu var. Atıyorsunuz ve bitti. Hazinde başka bir şey yok. Dağarcıkta başka bir şey kalmıyor.
Şimdi acemilik biraz budur ya. Bir zaman bir başka radyoda çalışıyordum. Çok da heveskardım program yapımcılığı işine. Her gün bir program taslağıyla gidiyordum yani yönetmenimize. Uzun bir müddet bakıp işte ya, o da bir de emek veriyoruz yani. Dakikası, periyodu, içeriği, programa sunulur, ne ihtiyaç var falan, bir sürü şey dolduruyoruz. Uzun bir müddet bakıp bu yapıldı dedi olurdu. Ben her gün götürmeye devam ederdim. Derdim ki kendi kendime, ya bu da yapılmış olamaz derdim. Böyle bir program bence yapılmamıştır derdim. Ama sen misin bunu 20 yıllık radyo götürdüm, bu da yapıldı derdim. Bana ertesi gün dönerdim başka bir şey. Şimdi yani yepyeni başlayan bir insan herhalde bu melodi yoktur falan diye düşünebilir ama
işte
geçmediyse dediğiniz klasik takımları.
Yani iki tane Hicaz klasik takım geçsin veya bir tane kâr geçsin, bir tane ağır semai, efendim iki tane tevşih geçsin, zaten atmosferi anlayacağı için ondan sonrası biraz daha özgün bir şey çıkma ihtimali var.
Ayağını bir yere basması lazım
tabii,
ama
tabii,
bu eserlerde.
Mesela aynı şey bir makamı terkip etmek için de geçerlidir. Yani bir makam terkip edeceksen
her iki terkip
böyle edecek. Matematiksel olarak şimdi oturalım, 5 tane makam terkip ederiz yani.
Evet.
Oradan tutarız, orada karar ettiririz, bir şey yaparız. Ama makamın seyrini ortaya koyman lazım ki onun içinde takımını bestelemek zorunluluğu vardır.
Peşrevini besteleyeceğim.
Tabii peşrev, birinci beste, ikinci beste, ağır semai, yürük semai, saz semai.
Saz semai, evet.
Ondan sonra diyeceksin ki yani bu, evet bu makamdır. Seyri az çok sana bir fikir verecek. Öyle olur yani.
Şimdi arkadaşlarımız getiriyor. Hocam ben bir eser mırıldandım, bir bakar mısınız? Ben hangi makam diyorum? Hüzzam diyor. Bana diyorum Hüzzam iki tane tevşi yok arka arkaya. İki tane sadece. Yok. Bakmamıza gerek yok o zaman diyor. Olmaz çünkü. Daha ileri gitmeyeyim bu konuda. Ama olmaz. Şimdi biz bir eserle veda mı ediyoruz?
Veda edeceğiz hocam.
Bu
veda
eser, bu sesini konuyoruz. Bu okuyacağımız eser, bestesi bendenizin. Hüdayi Hazretleri'nin karşıdaki merasime açılış merasimine, Sultanahmet'teki merasime yetişme hadisesindeki
Hüdayi yolu
meselesi var ya, kayıktayken söylediği şiir bu. Evet.
Buyursunlar hocam.
Allahümme ya hadi, asan eyle yolumuz, evet. Sehil umurel vadi, tez geçir tut elimiz. Hasan, bunda semaili aksaklı işler var. Birinci satırı sen çalıver şöyle yavaşça, ondan sonra ben yönlendireceğim. tez geçir bu teli.
Hocam gönlünüze sağlık evvela, sesinize sağlık Hasan abi, ellerine sağlık.
Eyvallah, teşekkür ederim.
Şimdi dalgaların arasında giden bir sandalı da böyle
unutmadık.
Şeye vermiş hocam, gönle veren bir eser olmuş. O evet. Ritim değişiklikleri bilmiyorum ona mı acaba taalluk ediyor?
Sallana,
güzeldi. Hasan abi de güzel ritmi bize hissettirdi. Eyvallah. Ellerinize gönlünüze sağlık. Hocam nihayette. Son sözlerinizi rica edebiliriz.
Efendim şimdi bu günkü programda ve bir önceki programda zaman zaman böyle hususi hayatımızdan biraz tecrübi olan konulara da girmek gibi bir cürette bulunuyoruz zaman zaman. Velakin burada şöyle bir şey anlaşılmıyordur umarım. Yani oturmuşlar kendilerini anlatıyorlar gibi bir şey değil. Burada anlatmak istediğimiz, Hasan'ın da öyle, benim de öyle, bu tür konuları konuştuğumuz zaman genellikle İyi taraflarından bir örneklik teşkil ederse kazancımız olur diye düşünüyoruz. Yoksa 50 yaşından sonraki bir adamın oturup da hayatını birisine anlatması ve bundan radyo programı olması diye bir endişemiz de yok. Böyle beklentimiz de yok, isteğimiz de yok. Şükür ihtiyacımız da yok. Velakin ama işte nasıl bir çocuk bir yerden kulağına kar suyu kaçar da bir yol bulur, nasıl olur bu işler, ne oluyor? Belki besteye ilgi duyan arkadaşımız bizim biraz önce konuştuklarımız konusunda, ha demek ki evet beste yapayım ben ama önce bir takım ezberleyeyim bakalım, aklına bu gelir. Veya bir aile reisi, anne baba, benim çocuğumun şu istidadı olabilir, demek ki hoca böyle yapmış, bunun çocukluğu böyle geçmiş, buradan biz de çocuğumuzu şöyle bir meclise, bir cemiyete, bir yola sokalım gibi bir şey varsa bu bizim bahtiyarlık vesilemiz olur. Yoksa kendimizi methedecek bir şeyimiz yok yani. Aciz kesinlikle. Bir kuluz hep beraber. Çok teşekkür ediyorum.
Hocam biz teşekkür ederiz. Gerçekten her tecrübe önemlidir. Çünkü yaşanacak bir zorluğu hiç hissetmeden size o işin nasıl yapılacağını anlatır çoğu zaman. O açıdan her tecrübe kıymetli olmakla birlikte sizin tecrübeleriniz biz musiki muhibbanı için çok daha önemli diye düşünüyorum. Kendi adıma ve dinleyenlerimizin büyük bir çoğunluğu adına tekrar hem size hem Hasan abiye çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz.
Erkam Radyo'nun değerli aziz dinleyenleri, Seslerin İzinde programını dinlediniz. Her perşembe Mehmet Kemiksiz hocamla musikimizi konuşmaya, bir gönül büyüğümüzü konuşmaya gayret ediyoruz. Hasan Kiriş program boyunca bizlere tambur sazında refakat etti. Teknik masadaysa Ebazer Dalmaz bizlerleydi. Haftaya Allah izin verirse tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.